Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 4.
Kitty de, şu gizemli, sevimli Kitty de, böylesine çirkin, kendi düşüncesine göre, özellikle de bu denli sıradan birini sevemezdi. Ayrıca Kitty ile eski ilişkileri, bir erkeğin küçük bir kızla olan, kızın da erkeğe duyduğu kardeşçe ilgi, ona bir engel daha çıkarıyordu. Levin, çirkin ama iyi bir delikanlıya karşı dostluk beslenebileceğini ama kendisinin Kitty'ye karşı duyduğu sevgiye benzer bir sevgi uyandırmak için yakışıklı olmak ve özellikle sıradanlıktan kurtulmak gerektiğini düşünüyordu. Kadınların kimi zaman çirkin ve sıradan erkekleri sevdiklerini çok duymuştu ama buna inanmıyordu. Çünkü kendini örnek alıyor ve kendisinin ancak güzel, ilginç ve seçkin bir kadını sevebileceğini düşünüyordu. Yine de köyde yalnız geçirdiği 2 ay boyunca bunun gençliğinde geçirdiği gibi bir aşk özentisinin değil, gerçek ve kendisine bir an bile huzur vermeyen bir duygunun söz konusu olduğuna karar vermişti. Daha uzun süre kuşkuyla yaşayamayacağını, Kitty'nin karısı olup olmayacağını bilmesi gerektiğini ve bir kıyıya çekilmek için hiç neden olmadığına göre umutsuzluğunun saçma olduğunu hissetmişti. Moskova'ya isteği kabul edilirse evlenmeye karar verdiğini söylemek için gelmişti. Ya da reddedilirse ne yapacağını düşünemiyordu. 7. Sabah treniyle Moskova'ya gelen Levin, üvey kardeşi Koznişev'in evine inmişti. Yıkandıktan sonra kardeşine geliş amacını anlatmak ve öğüt istemek için çalışma odasına gitmişti. Ama Koznişev yalnız değildi. Yanında çok önemli bir yöntem sorunuyla ilgili bir konuda aralarında çıkan bir anlaşmazlığı gidermek için Harkov'dan özel olarak gelen ünlü bir felsefe profesörü bulunuyordu. Profesör, maddecilere karşı Sergei Koznişev'in izlediği çok şiddetli bir kalem kavgasına girişmişti. Sergei, profesörün son makalesini okuduktan sonra profesöre bir mektup yazarak kendisine karşıtlarına çok büyük ödünler vermekle suçlamıştı. Profesör de düşüncelerini anlatmak üzere hemen gelmişti. O zamanlar çok gözde olan sorun şuydu: İnsanın etkinliğinde ruhsal olaylarla fiziksel olaylar arasında bir sınır var mıdır? Varsa nerededir? Sergei Ivanovich, kardeşini her zamanki tatlı ve soğuk gülümsemesiyle karşıladı. Onu profesöre tanıttıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Gözlüklü, kısa boylu, dar alınlı biri olan bilim adamı yeni gelene selam vermek için bir an sözünü kesti, sonra ona dikkat bile etmeden söylemini sürdürdü. Levin, profesörün gitmesini beklerken oturdu ama az sonra konuşma ilgisini çekti. Dergilerde söz konusu makaleleri görmüş ve doğal bilimler fakültesi derslerini izlemiş olduğundan, bildiği doğal bilimler ilkelerinin gelişimiyle ilgilendiği için bu makaleleri okumuştu. Ama hiçbir zaman insanın zoolojik kökeni, davranışları, biyoloji ve toplum bilime ilişkin bilimsel sorunlarını, şu son zamanlarda aklına sık sık gelen yaşam ve ölümün önemiyle ilgili sorunlara yaklaşmamıştı. Kardeşinin filozofla konuşmasını dinlerken bu sorunlar arasında bağ kurduklarını fark etti. Zaman zaman bu konuya yaklaştıklarını sanıyor ama her yaklaştıklarında belirgin bir çabuklukla konudan uzaklaşıyorlar, yine ayrıntılar, anıştırmalar, ilgililere göndermeler alanına dalıyorlardı. Bu yüzden Levin pek anlamıyordu dediklerini. Sergei Ivanovich, kendine özgü belirgin, açık anlatımı, kibar söyleyiş biçimiyle, Kers gibi dış dünyaya ilişkin bütün tasarımlarımın izlenimlerden doğduğunu kabul edemem, diyordu. En temel kavram olan varlık kavramı duyularımla algılanamaz çünkü bu kavramı iletecek bir organ yoktur. Evet ama Wurst, Knaust ve Prepasov varlık bilincimizin duyularımızın sonucu olduğunu söyleyeceklerdir size. Hatta Wurst, duyumun olmadığı yerde varlığın bilincinin olmadığını da kesin olarak söyler. Tam tersine ben diyorum ki, diye söze başladı Sergei Ivanovich. Ama burada Levin'e öyle geldi ki kardeşi tam ana konuya yaklaşacakken yeniden uzaklaştı. Levin profesöre bir soru sordu. Şu halde duyumlarım yoksa, bedenim ölmüşse var olmak söz konusu olamaz artık. Profesör ona gücenerek baktı. Filozoftan çok bir köylüye benzeyen bu insanın garip bir biçimde sözünü kesmesine incinmiş gibiydi. Ufak tefek adam sonra Sergei Ivanovich'e döndü. Sergei profesörden daha rahat, daha hoşgörülü konuşuyordu. Profesöre yanıt verebilirdi ve kardeşinin sorusunda esinlediği yalın ve basit görüş biçimini anlıyordu. Bu sorunu çözmeye hakkımız yok henüz, dedi gülerek. Elimizde yeterli veriler yok, diye onayladı profesör. Sonra düşüncelerini sıraladı. Hayır, dedi. Prepasov'un açıkça söylediği noktaya geliyorum. Eğer duyumun temeli izlenimse bu iki kavramı ciddi olarak birbirinden ayırmak zorundayız. Levin dinlemiyordu artık. Profesörün gitmesini bekliyordu. 8. Profesör gider gitmez Sergei Ivanovich kardeşine, geldiğine çok sevindim. Epey kalacak mısın? İşler nasıl? Levin, ağabeyinin çiftlik işletmesiyle pek az ilgilendiğini, bu soruyu da yalnızca ona hoş görünmek için sorduğunu biliyordu. Bu yüzden de yalnız buğday satışından getirdiği paradan söz etmekle yetindi. Levin, ağabeyine evlenmeye niyeti olduğunu söylemek, ondan öğüt almak istiyordu. Buna kesin kararlıydı. Ama Koznişev'i görüp profesörle konuşmasını duyduktan ve şimdi de kendisine çiftlikle ilgili soru sorarken takındığı isteksiz tavrını gördükten sonra evlilikle ilgili tasarılarını ona açamayacağını anladı. Sergey Ivanovich'in bu işi istediği gibi düşünemeyeceğini hissediyordu. Peki sizin orada Zemtvos nasıl çalışıyor diye sordu Sergey. Zemtvoslarla çok ilgileniyor, onlara çok önem veriyordu. Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum. Nasıl olur ama yine de konseyin üyesisin sen. Hayır artık ilgim kalmadı, istifa ettim. Toplantılara artık gitmiyorum diye yanıtladı Levin. Sergey Ivanovich kaşlarını çattı. Çok yazık dedi. Levin kendini temize çıkarmak için bölgesindeki toplantılarda yapılanları anlatmaya başladı. Sergey Ivanovich sözünü kesti. İşte hep aynı şey dedi. Biz Ruslar hep böyleyiz zaten. Kendi kusurlarımızı görme yetisi belki de kişiliğimizin en iyi özelliği. Ama abartıyoruz. Her zaman dilimizin ucundaki alaylarla kendimizi avutuyoruz. Sana yalnızca şunu söyleyeceğim. Zemtvoslarımızın elindeki haklarını başka bir Avrupa ülkesine, Almanlara ya da İngiliz'e ver, biz kendi kendimizle alay edip dururken onlar bu haklardan özgürlük yaratacaklardır. Peki ne yapalım dedi Levin bir suçlu gibi. Bu benim son deneyimimdi. Bu yüzden kendimi tümüyle buna vermiştim. Bir şey yapamadım. Yapamaz değilsin dedi Sergey Ivanovich. Ama sorunları başka türlü görüyorsun. Levin üzgün üzgün yanıtladı. Belki öyledir. Ah bilirsin, Nikolay yine burada. Nikolay, Konstantin Levin'in öz kardeşi, Sergey Ivanovich'in de ana bir kardeşiydi. Servetinin büyük bir bölümünü har vurup harman savurmuş, mahvolmuş biriydi. En garip, en bozulmuş topluluklara girip çıkıyordu. Kardeşiyle de araları iyi değildi. Ne diyorsun diye bağırdı Levin korkuyla. Bunu nereden biliyorsun? Prokofiev onu sokakta görmüş. Burada, Moskova'da mı? Nerede kalıyor biliyor musun? Levin iskemlesinden kalktı, hemen gitmeye hazırlanır gibiydi. Sergey Ivanovich küçük kardeşinin heyecanını görünce başını sallayarak "Bunu sana söylediğime üzgünüm." dedi. "Nikolay'ın adresini öğrendim ve Trubin adına düzenlenmiş senedini ödeyip yolladım. Bana şunu yolladı yanıt olarak." Sergey Ivanovich bir dosyanın içinden çıkardığı notu kardeşine uzattı. Levin tanıdığı o tuhaf yazıyla yazılmış notu okudu. "Beni şu anda rahat bırakmanızı istiyorum. Sevgili küçük kardeşlerimden istediğim yalnızca budur. Neyle?" Levin elinde kağıtla başını kaldırmadan Sergey Ivanovich'in karşısında duruyordu. Şu anda ruhunda zavallı kardeşini unutma isteğiyle bunun kötü bir şey olacağı düşüncesi çarpışıyordu. "Açıkçası beni incitmek istiyor," diye sürdürdü Sergey Ivanovich. "Yine de bana hakaret edemez. Bütün kalbimle yardımına koşmak isterdim ama bunun olanaksız olduğunu biliyorum." "Evet öyle," diye iğrenedi Levin. "Anlıyorum, onunla ilişkilerini beğeniyorum senin. Ama onu görmeye gideceğim." "İstiyorsan git ama bunu yapmanı önermem sana," dedi Sergey Ivanovich. "Kendi açımdan korkacak değilim. İkinizin arasını açamaz. Senin açından gitmemen daha iyi olur. Öğüdüm bu benim. Artık onun için bir şey yapamayız. Yine de nasıl istersen öyle yap." "Belki onun için bir şey yapılmaz ama özellikle şu anda ona karşı kayıtsız kalamayacağımı anlıyorum." "İnan ki anlamıyorum bunu," dedi Sergey Ivanovich. "Anladığım tek şey bunun bizim için utanç verici bir ders olduğudur. Nikolay bu duruma geldikten sonra alçaklık denen şeye başka bir gözle, daha hoşgörüyle bakmaya başladım. Ne yaptığını biliyor musun?" "Ah çok korkunç bu, çok korkunç," diye yineledi Levin. Sergey Ivanovich'in uşağının bulduğu adresi kardeşinden alarak Nikolay'a gitmeye hazırlandı. Ama düşününce bu ziyareti akşama bırakmaya karar verdi. Her şeyden önce kafasının dinginleşmesi için kendisini Moskova'ya getiren bu işe bir çözüm bulması gerekiyordu. Kardeşinin evinden çıkınca Oblonski'nin mahkemesine gitmişti Levin. Oblonski'den Şerbatskiler konusunda bilgi alınca Kitty'ye rastlama olanağının bulunduğu yere doğru yürüdü. 9. Levin saat 4'te yüreği çarparak hayvanat bahçesinin yakınında arabadan indi, kızak pistiyle kayak yerine giden yolu tuttu. Aradığını orada bulacağından emindi. Çünkü girişin yakınında Şerbatskilerin arabasını görmüştü. Hava kuru soğuktu. Girişte şapkaları güneşte parlayan jandarmaların gözetiminde efendilerin arabaları, kızakları, kira arabaları ard arda dizilmişti. İnsanlar iyice açılmış yollarda tahta oymalarla süslü Rus tipi evlerin arasında aceleyle gidip geliyordu. Bahçede buzla kaplı, dallı budaklı kayın ağaçları bayramlık yeni kaftanlıklarını giymişlerdi sanki. Levin ağaçlı yoldan giderken kendi kendine "Heyecanlanmamışsın, sakin olmalısın. Ne istiyorsun, neyin var böyle, sus aptal," diyordu yüreğine. Sakin olmaya çalıştıkça heyecandan boğazı daralıyordu. Birisi onu görüp seslendi ama Levin bu dostu tanımadı bile. Neşeli seslerin çınladığı yokuşu çıkmak için kayarak ilerleyen vagonların zincirlerinin gıcırdadığı meyilli düzeye yaklaştı. Birkaç adım daha gidince kendini paten alanının önünde buldu. Aradığını kayanların arasında hemen gördü. Yüreğini kavrayan neşe ve korku içinde onun varlığını hissetti. Pistin öte yanında ayakta durmuş bir bayanla konuşuyordu. Ne giyiminde ne de duruşunda bir özellik vardı ama Levin için onu kalabalık arasında tanımak, ısırganlar arasında bir gülü ayırt etmek kadar kolaydı. Onunla her şey aydınlanmış gibiydi. Bütün çevresini ışıldatan bir gülümsemeydi o. Levin, kayak alanına inip ona yaklaşsam mı acaba diye düşünüyordu. Kitty'nin bulunduğu yer erişilmez bir tapınak gibi görünüyordu ona. Öylesine heyecanlıydı ki bir an geri dönüp gidecekti neredeyse. Çaba göstermeliydi. Genç kızın çevresinde türlü insanların dolaştığını, sonuçta da kendisinin de oraya kaymaya gidebileceğini düşündü. Ona bakmaktan çekinerek aşağı indi ama genç kız ona göre bir yıldız gibi parladığından bakmasa bile onu görebiliyordu Levin. Haftanın her günü o saatte paten yapmak, birbirlerini tanıyan sosyete insanlarının bir araya gelmesi demekti. Orada bu sporun gerçek sanatçıları olan kayak ustalarına rastlandığı kadar beceriksiz ve sıkılgan hareketlerle iskemlelerin arkasına tutunarak paten öğrenen heveslilere, çocuklara ve sağlık amacıyla paten yapan yaşlılara da rastlanıyordu. Tümü de Levin'e seçkin, mutlu insanlar gibi görünüyordu. Çünkü tümü de Kitty'nin yanındaydı. Hepsinin de tam bir kayıtsızlık içinde genç kıza yetişmeye, onu geçmeye çalışıyordu. Kimleri onun varlığıyla ilgilenmeden havanın ve buzun güzelliğinden yararlanmakla yetiniyordu. Kitty'nin kuzeni Nikolay Şçerbatsky, kısa ceketi ve dar pantolonu ile bir sıranın üzerinde oturmuştu. Ayaklarında patenleri vardı. Levin'i görünce bağırdı. ''Vay, işte Rusya'nın en birinci patencisi. Sizi görmeyle epey oluyor. Bu çok güzel, patenlerinizi giysiniz ya.'' ''Patenlerimi getirmedim.'' diye yanıtladı Levin. Levin, Kitty'nin varlığından tam anlamıyla büyülenmişti. Onu bir saniye bile gözünden kaçırmıyorsa da ona bakmıyordu. Sanki güneş ona yaklaşıyor gibiydi. Bir köşede genç kız, yüksek konçlu çizmeleri ayaklarında dönüp duruyor, belirgin bir korkuyla Levin'e doğru kayarak geliyordu. Rus modası bir giysi giymiş olan bir delikanlı elleriyle umutsuz hareketler yaparak yerlere dek eğilerek onu geçmeye çalışıyordu. Kitty ürkekçe kayıyordu. Elleri boynunu bir kurdeleyle asılı duran maşununun dışında her an bir destek arar gibi duruyordu. Tanımış olduğu Levin'e bakıyor, korktuğunu görüp gülümsüyordu. Topunu yere vurarak hızlandı, kuzeninin yanına dek kaydı, elleriyle ona dayandı. Genç kız gülümseyerek başıyla Levin'e selam verdi. Levin onun böylesine güzel olduğunu hayal bile edemezdi. Genç kızı düşündüğünde çok belirgin biçimde gözlerinin önüne getiriyor, genç kızın güzel omuzları üstüne büyük bir çekicilikle, saf bir duruluk ve güzellikle oturtulmuş olan şu küçük sarışın başının ne denli sevimli olduğunu düşünmekten özellikle hoşlanıyordu. Bedeninin ince güzelliğine eklenen yüzündeki o çocuksu anlam ona Levin'in yabancısı olmadığı bir çekicilik veriyordu. Levin'in Kitty'de her zaman şaşırtan ve ilgisini çeken şey gözlerinin yumuşak, sakin, içten anlamı ve özellikle Levin'i periler ülkesine götüren, çocukluğunun ender mutlu günlerine kavuşturan, ona tatlı bir heyecan veren gülümsemesiydi. ''Geleli çok oldu mu?'' dedi genç kız elini uzatarak. Sonra da manşonunu düşürdüğü bendilini yerden alıp kendisini uzatan Levin'e teşekkür etti. Duyduğu heyecan yüzünden hemen yanıt veremeyen Levin, ''Ben mi? Çok olmadı.'' dedi. ''Dün.'' ''Yani bugün geldim, size gelmek istiyordum.'' diye ekledi. Ama sonra genç kızı ne amaçla aradığını anımsayıp heyecanlanarak kızardı. ''Paten kaydınız bilmiyordum, çok ustasınız.'' diye konuşmasını sürdürdü. Genç kız sıkıntısının nedenini anlamak istermiş gibi dikkatle bakıyordu Levin'e. Kara eldivenli küçük elindeki maşonundan ''Bileriniz benim için çok değerli.'' dedi. ''Herkes sizin çok iyi patenci olduğunuzu biliyor. Eskiden paten hastasıydım, kusursuz olmak istiyordum. Sanırım siz her şeyi tutkuyla yapıyorsunuz.'' dedi Kitty. ''Sizi kayarken görmeyi çok isterdim. Patenlerinizi giyin, birlikte kayarız.'' ''Birlikte kaymak mı? Bu olabilir mi?'' diye düşündü Levin genç kıza bakarak. ''Hemen giyerim.'' Paten kiralayıcısı topuğunu vidalamak için Levin'in ayağını tutarken ''Uzun zamandır bize gelmediniz bayım.'' dedi. ''Sizin kadar iyi kayan biri daha çıkmadı. İyi oldu mu böyle?'' diye sordu bağları sıkarken. ''İyi iyi ama çabuk olalım lütfen.'' diye sözünü kesti Levin. Elinde olmadan yüzünde beliren mutluluk gülümsemesini tutmaya çalışıyordu. ''Evet, işte yaşam, işte mutluluk. Birlikte kayalım.'' dedi. ''Acaba şimdi onunla konuşayım mı? Ama mutlu olduğumu, en azından bir umut yüzünden mutlu olduğumu söylemeye çekiniyorum. Peki o halde? Ama bunu söylemeliyim, söylemeliyim, hadi cesaret.'' diye düşündü. Levin ayağa kalktı, kürkünü çıkardı, sonra pürtüklü buzun üstünde birkaç adım attı, paten kiralayıcısının kulübesinin yakınlarında düz buzun üzerine atıldı. İsteğine göre hızlanarak ya da yavaşlayarak hiç çaba harcamadan kaymaya başladı. Kitty'ye çekinerek yaklaşıyordu ama genç kızın gülümsemesi onu rahatlattı. Kitty ona elini uzattı, kıyıya doğru koştular. Hızları arttıkça Kitty delikanlının elini daha hızlı sıkıyordu. ''Sizinle daha çabuk öğreneceğim.'' dedi Levin. Ama birden sözlerinden ürkerek kızardı. Gerçekten de bu sözleri söyler söylemez güneş sanki bulutların arasında yok olmuş gibi geldi. Kitty'nin yüzündeki sevimli hal kayboldu. Levin genç kızın alnındaki kırışıklıktan çok iyi bildiği bir anlam fark etti. Canınızı mı sıktım? Ama size soru sormaya hakkım yok ne de olsa, dedi.
Ayrım sonu.